Herkese merhaba. TR724 YouTube kanalındayız. Bugün 30 Kasım 2020 Pazartesi. Gündemin başlıklarına, gündemin perde arkasında kalan, satır aralarında kalan detaylarına bakacağız. Her zaman olduğu gibi yine sıcak gündemlerimiz var ama bu programı yapma nedenimiz biraz da Erdoğan medyasında göremediğiniz, sizden kaçırılan gündemlere özellikle projeksiyon tutmak, ne olduğuna bakıp bundan sonra ne olabileceğine dair yorumlar getirmek. Hemen başlıyoruz. Gündemin ilk sırasında aslında manşetimiz de aynı zamanda ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölüm tehdidi. Şimdi ifadesi bile hayli garip çünkü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ölümle tehdit ediliyor ve bu ölüm tehdidiyle ilgili herhangi bir şey olmadı. Ne başbakandan, ne cumhurbaşkanından, ne İçişleri Bakanı'ndan, ne Adalet Bakanı'ndan hiç kimseden tepki gelmedi. Meclis ayağa kalkmadı. Medya olay yokmuş gibi davrandı. İşte bu olayın detaylarına bakacağız ve siyasi analizini yapacağız. Önce kısa bir hatırlatma yapayım, küçük bir hatırlatma. Alaaddin Çakıcı son 2 hafta içerisinde, yani Erdoğan rejiminin üzerinde özel af çıkartarak cezaevinden çıkardığı mafya lideri, suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı son 2 hafta içerisinde ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 kez mektup yazarak tehdit etti. Hani Türkiye'de her kavram o kadar içi boşaltıldı ki, hani bu kavramın bile içi boşaldığı için aslında oluşturması gereken etkiyi oluşturmuyor. Ya ülkenin ana muhalefet partisi lideri mafya tarafından tehdit ediliyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, İstihbarat Örgütü Başkanı sessiz. Sadece Başkanı ve eşi Emine Erdoğan bir basın toplantısında, bir konuşmada bir cümle geçiriyor. Mafya liderlerinin özendirilmemesi gerektiği yönünde kıyısından köşesinden bir cevap vermiş oluyor. Onun dışında hiçbir hareket yok. Ama yetmiyor. Mafya lideri tehdit dozajını arttırıyor. Önce akıllı ol diye o bildiğimiz meşhur mafya jargonuyla ana muhalefet partisi liderini tehdit ediyor. Arkasından ölüm tehdidi geliyor. Ve mektuplarda ana muhalefet partisi liderini kendisini öldürtebileceğini, öldürtme ihtimalinden bahsediyor. Ne oluyor? Siyaseten bu ne anlama geliyor? İşte analizine geçmeden çok daha önemli bir ayrıntıyı dikkatinize çekeceğim. Fuat Uğur Türkiye Gazetesi'nde yazıyor. Medya camiasında bilindir. Çok da itibarlı birisi değildir. Ama özellikle sipariş yazılar yazdırılan, operasyonel adımları atmasıyla bilinen birisi. Nereden biliyoruz? 15 Temmuz öncesinde yazdığı yazılarla 15 Temmuz'a giden o 15 Temmuz'da kurulan kumpasın önemli adımlarından atmış birisi. Yani özellikle cemaat darbe yapacak algısı oluşturmak için Fuat Uğur üzerinden yazdırılan yazılar vardı. İşte bu yazılarda Fuat Uğur güya istihbarat almış, bilgi kaynağı kendisine bilgi vermiş de cemaat üyeleri darbe yapacakmış şeklinde bir algı oluşturacak 2 yazı yazdı. Ve bu yazılara bakan şunu net olarak biliyor. Fuat Uğur 15 Temmuz'da ne olacağını biliyordu. Tıpkı Serhat Albayrak'ın bildiği gibi, tıpkı diğer yandaş medya yöneticilerinin bildiği gibi. Alıştırılmak istenen o kurulacak olan kumpasın ayaklarından birisiydi ve görevini ifa etti. Bunu hatırlatma nedenim şu. Normal şartlarda Türkiye Gazetesi'nde yazan bir yazarın çok fazla dikkate alınacak bir özelliği yok. Zaten itibarı da herkesin malumu. Ama kirli eller bir takım planları, bir takım kumpasları organize ederken Fuat Uğur gibi isimleri, Cem Küçük gibi isimleri aktif olarak kullandılar. Buna son dönem Nedim Şener'i de eklediler. Aktif olarak bu isimler o kurulan kumpasın, kaosun yolunu hazırlayan isimler. O yüzden yazısını önemsemek gerekiyor. Yoksa dediğim gibi Fuat Uğur'un gazeteciliğini ya da yazılarını itibar ettiğimizden değil. Bu kurulan kumpasın işaret fişeği olduğu için önemli. Gelelim ne olduğuna. Şimdi 28 Kasım tarihli Türkiye Gazetesi'nde çıkan yazısı, ya düşünün yani böyle bir yazı çıktı ve Türkiye ayağa kalkmadı. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi yazı da diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Çakıcı'ya sataş diyenlerin tehlikeli niyetini biliyor mu diye bir başlıkla yazısını kaleme alıyor. Yazıda özetle diyor ki, ya özetle değil aslında doğrudan ifadelerle net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun öldürüleceğini söylüyor. Bakın yazıdan bazı bölümleri size okuyacağım. Diyor ki CHP grup toplantıları ya da kendisine her mikrofon uzatıldığında defalarca ki yazıda ekranda şu anda. Mafya babası dedikten sonra beklenen oldu ve Alaaddin Çakıcı Twitter hesabından akıllı ol, vatan hainleriyle Bahçeli'yi aynı kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın. Bu tehdidi hatırlattıktan sonra diyor ki FETÖ'cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Carlos suikastindeki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'na tetiği doğrultacak. Şimdi bakın ifadeye bakar mısınız? Tetiği doğrultacak. Yani bir insanın bir ana muhalefet partisi liderinin öldürüleceğini köşesinden yazan bir gazeteciden, tırnak içerisinde söylüyorum gazeteci ifadesini, bahsediyoruz. Ve Devamında diyor ki işte suikasti iktidar yaptırmış gibi bir algı oluşturulacak. Ve yine yazı, yani gerçekten bu yazı yazı işleri koordinasyonundan nasıl geçti hayretler içerisinde izliyorum. Gerçi orada bir gazete ve bir yazı işlerinden bahsetmek de mümkün değil. Ama bakın şu ifadeler bir yazıda çıkıyor. Kaos, FETÖ ve PKK'nın işine girmesiyle büyütülecek ve Türkiye'de bölgedeki gücünü sıfırlamakla kalmayıp PKK ve HDP'nin istediği ilk aşamada özellikle hayata geçirilecek. Yani Kılıçdaroğlu'nun ölümüyle böyle bir şey olacakmış. Bu ara ölü Kılıçdaroğlu bir işe daha yarayacak, yerine Ekrem İmamoğlu getirilecek. Ölü Kılıçdaroğlu, yani bir insan bu ifadeyi bu kadar rahat kullanmamalı ama kullanıyorlar. İktidar medyası kullanmaya devam ediyor. Güya işte Kılıçdaroğlu'nun ölümü sonrasında PKK ve FETÖ'cüler eylem yapacaklarmış. Gezi'den 5 kat daha büyük çapta olaylar olacakmış. Ve iç karışıklık ortaya çıkacakmış. Ve yazın devamında diyor ki ölü adamın yürüyüşü. Şimdi, yani bu ifade resmen şu şekilde yer alıyor. İdam kararı kesinleşen mahkum zaten ölü adamdır. Kemal Kılıçdaroğlu da ölü adam modunda devam ediyor. Şimdi yazı bu şekilde uzayıp gidiyor. Şimdi gelelim yazın analizine. Şimdi Çakıcı biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'de siyaset aktörü. Artık siyasi bir figür Çakıcı ve rejimin şu anda da yani Erdoğan ve müttefiklerin Ergenekon, MHP, Perinçek ittifakının bir bakıma da uzantısı Çakıcı. Çakıcı artık siyasi bir figür ve Çakıcı'nın cezaevinden çıkartılıp siyasi bir figür hale getirilmesi uzun soluklu bir proje. Özellikle 2023 seçimlerine dönük bir proje. Yani Çakıcı'ya verilen bir misyon var ve Çakıcı şu anda o misyonu eda ediyor. Daha önce yayınlarda anlatmaya çalışmıştım. İşte Bodrum'da verilen Yalıkavak'taki meşhur fotoğraf, Mehmet Ağar'ın Korkut Ekenler'in olduğu o fotoğraf aslında yeni dönemin sembolü. Ve o yeni dönemin sembolü aslında bir bakıda perde. Yani o perde aslında olayların nereden büyütüleceğini ve nereye kadar uzanacağını gösteren önemli bir figürdü. Ve bu akabinde ilk icraat Ana Muhalefet Partisi liderinin tehdidiyle oldu. Düşünün mafya lideri Ana Muhalefet Partisi liderini tehdit ediyor. Adalet İçişleri Bakanları, MİT Başkanları, Başbakanı kendisi, Cumhurbaşkanı kendisi hiçbir şekilde böyle bir tehdit olmamış gibi davranmaya devam ediyor. Çünkü bu projenin, bu kaosun parçası kendileri. Yani kontrollü bir kaos çıkarma, muhalefeti bölme, parçalama, 2023 seçimlerinde bir güzergah temizliği yapma çalışması. Bu bir proje ve bu projenin ayaklarından bir tanesi. Diğer ayağı Muharrem İnce gibi isimlerin CHP liderliğine oynanması ya da işte orada parti kurularak Millet İttifakı'nın dağıtılması projesi. Ve böyle bir söylemle, yani bu söylemde vites bir bakım daha, bir tık daha yukarı çıkartıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Ana Muhalefet Partisi liderinin öldürüleceğini yazan bir iktidar medyası var şu anda. Ve bu söylemle muhalefeti kontrol altına alma, Kılıçdaroğlu'nu etkisiz hale getirme ve hareket edememe noktasına getirme çalışması yapıyorlar. Kontrollü bir kaos hali devam ediyor ve bunlar gözümüzün önünde oluyor. Peki buradan sonra nereye gidecek bu şey? Dediğim gibi artık Çakıcı bir siyasi figür ve muhalefeti ayar verme, muhalefeti düzenleme, muhalefeti tehdit etme işlerini Çakıcı üzerinden yapacaklar, yapmaya devam edecekler. İktidar sessiz kalarak bu tehdidi, bu muhalefeti dizayn etme projesini desteklemiş oluyor ve bu hadise artık kontrolden çıkmış durumda. Peki bu hadisenin sadece hani bir kuru tehdit mi, buradan sadece bir tehdit mi çıkar? Ya da bu iş tehditin ötesine geçebilir mi? Umarım geçmez ama Türkiye tecrübesi bunların geçtiğini gösteriyor. Yani Çakıcı'nın Ana Muhalefet Partisi'nin liderinin tehdidiyle Hrant Dink'in, Agos yayın yönetmeni Hrant Dink'in İstanbul valine çağrılıp tehdit edilme arasında bir fark yok. İkisi de artık başlama vuruşunun yapıldığı olaylar bunlar. Düşünün Türkiye gibi bir ülkede özellikle de 17 Aralık 2013 sonrasında meydana gelen o emniyette ve yargıdaki köklü değişimler sonrasında sokağın serbest bırakılıp polislerin, savcıların tutuklandığı, bağlandığı dönemde sokak hareketlerinin ne kadar güçlendiğini, mafyanın ne kadar güçlendiğini hepimiz biliyoruz. Ve cezaevleri öğretmenler, gazeteciler doldurulsun diye azılı katiller cezaevinden çıkartıldı. Onların yerine masum insanlar dolduruldu. Ve bugün gelinen noktada artık o bahsettiğim fotoğrafla birlikte başlama vuruşu da yapıldı. Artık mafya siyasi bir aktör, Çakıcı bir devlet adına kayyum bütün suç örgütlerine ama aynı zamanda siyasi bir figür ve 2023'ün yol hazırlığını, yol temizliğini yapıyor. Erdoğan adına yol temizliğini yapıyorlar. Ve gelinen yerde Kılıçdaroğlu'na hain damgasını vurdular. Şimdi tehditlere dikkat edin. Hain ifadesi çok sıklıkla kullanılıyor. Eğer kameraların önündeki insanlar hain damgasını bu kadar rahat vurur, hedef gösterirse durumdan vazife çıkaran işte Hrant Dink'teki Ogün Samas gibi başka örneklerde olduğu gibi durumdan vazife çıkaracak, tehdit çekecek eller bulunur. Bunun Türkiye tecrübesi çok acı yaşandı. Yani gerçekten inanılmaz bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Ana muhalefet partisi lideri ölümle tehdit ediliyor ve iktidardan ve devleti yöneten bürokratlardan ses yok. Aksine sırtı sıvazlanıyor. MHP lideri ki şu anda iktidarın sahibi aslına bakılırsa, azınlıkta olmasına rağmen çoğunluğun gücünü kullanan, imtiyazlarını kullanan MHP lideri şu anda kılıçlar şey mafyanın sırtını sıvazlıyor. Vahim bir tablo ve bu cinayeti ki inşallah böyle bir şey yaşanmaz ama bir suikast ya da bir hadisenin yaşanmış olması sonrasında bu olayın da tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi kumpası kuranlar tarafından ilgisiz insanların üzerine bırakılacağının işareti Fuat Uğur'un yazısında açıkça zaten ifade ediliyor. Siyasi projelerle suikast girişimleri ya da toplumsal olayları planlayacaklar ve bunu masum insanların üzerine atacaklar. Bunun vahim taraflarından birisi şu, düşündürücü taraflarından birisi şu, Erdoğan fena halde sıkışmış vaziyette. En değerli varlığı olan bütün rejimini onun üzerine kurduğu damadı Berat Albayrak'ı ortadan kaldırmak zorunda kaldılar. Artık siyaseten Berat Albayrak diye birisi yok. Fiziken de o gün bugündür kimse gören olmadı. Kaç hafta geçti, hala Berat Albayrak fiziken gören kimse yok. Ve böyle bir tablo içerisinde Erdoğan sıkışmış durumda, oyun kuramıyor, partisi eriyor, ekonomi çöküyor ve Erdoğan'ın kaosa ihtiyacı var. Ve bu kaosa ihtiyacı döneminde ülkenin kirli geçmişini sembolize olan bir mafya lideri Ana Muhalefet Partisi'ni ölümle tehdit ediyor. Ve iktidar medyasında yazdırılan bir yazı, bu yazılan bir yazı değil, yazdırılan bir yazı, sipariş edilmiş bir yazı ve bu yazıda Ana Muhalefet Partisi'nin liderinin öldürüleceğinden bahsediyor ve ısrarla o artık ölüdür ifadesi kullanılıyor. Çok vahim bir durum, vahim bir gündem ve ben Türkiye medyasını, daha doğrusu Erdoğan medyasını hayretler içerisinde izliyorum. Çünkü böyle bir gündem onların gündemine girebilmiş değil. Böyle bir konu onların gündeminde yer almıyor. Vahim bir tablo, gelişmeleri izleyip aktarmaya devam edeceğim. Ama şunu tekrar hatırlatayım. Çakıcı artık bir siyasi figürdür. 2023 yolunda Erdoğan adına yol temizliği yapan, siyaseti dizayn eden bir figürdür. Artık muhalefet liderleri, söylemler mafya eliyle düzenlenecek ve Erdoğan'ın istediği çizgiye getirilmeye çalışılacak. Bu hadise sıradan bir tehdit falan değil. Bu arada şu parantezi de açayım. Erdoğan rejiminin uzun süredir çalıştığı yargının siyasallaştırılması, daha doğrusu saraya bağlanması projesinin ne kadar hayati bir olay olduğunu bu olayı da tekrar yaşayarak gördük. Nasıl gördük? Çakıcı tehdit ediyor, hiçbir şey olmuyor. Ama bir vatandaş Çakıcı'ya hakaret etti diye jet hızıyla tutuklanıyor. Kim tutukluyor? Bakıyorsunuz 15 Temmuz sonrası, hani 15 Temmuz akşamı daha ne olduğu belli olmadığı tarihlerde, saatlerde 4300 civarında hakim savcı tutuklayan Erdoğan rejimi akabinde AKP teşkilatlarından 2000'in üzerinde AKP teşkilatlarından ismi savcı hakim yapmıştı. İşte onlardan bir tanesi AKP Mersin il yöneticisi Zeynep Dölek 15 Temmuz'dan sonra hakim yapıldı ve Çakıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla vatandaşı tutukladı. Ana muhalefet partisi liderini ölümle tehdit eden mafya liderine herhangi bir şey yapılmazken hani soruşturma açıldı deniyor, hemen parantez açayım. O soruşturma CHP'nin başvurusu üzerinde yapıldı ve Adalet ya da Adalet camiasından bir açıklama gelmedi. Onu da AKP Grup Başkan Vekili böyle bir soruşturmanın olduğunu ifade etti ama şu ana kadar o soruşturma ne oldu, nereye gitti hiçbir bilgi yok. Hatta hangi savcılıkla yapıldığına dair bir bilgi de yok. Yani gerçekte soruşturma olduğu konusunda ciddi şüpheler var. Ama olur da hani mafya lideri, ana muhalefet partisi liderini, siyasetçileri tehdit ederse hakimlerin, Erdoğan rejiminin hakimlerin yapacağı şey vatandaşın eleştirisi sonrasında onu tutuklamak. İşte AKP Mersin il yöneticisi ve sonra 15 Temmuz sonrası hakim yapılan Zeynep Dölek de aynen bunu yapıyor Erdoğan rejiminin. Üzerine yatırım yaptığı AKP'li yargıçlar örneğinin bir sembol ismi haline gelmiş durumda, özellikle son birkaç gün içerisinde. Şimdi bu olaya bağlantılı diğer bir konu var. Diğer önemli bir gündem. O da aslında endişeleri büyüten bir gündem. O da nedir? Bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin yargılaması başladı. Hatırlarsınız 21 Nisan 2019'da bir şehit cenazesine katılmıştı CHP lideri Ankara Çubuk'ta Akkuzulu köyünde ve linç girişimine maruz kaldı. Yumruk yedi ve zor kurtuldu. Gerçekten o gün Türkiye bir facianın eşiğinden döndü. Ana Muhalefet Partisi lideri orada öldürülebilirdi de. Çok vahim şeyler yaşandı. Orada bir kumpas olduğu, bir organizasyon olduğu zaten görülüyordu kameralardan. Ekranlara yansıyan görüntüler sıradan bir köy, bir şehit cenazesi ortamının ötesindeydi. Bugün bir yargılama başladı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Ve ben ifadeleri okudum. İfadeleri okuyunca birinci gündemde anlattığım endişem daha da büyüdü. Nedeni de şu. Şimdi yani bütün ifadelere bakarsanız yani elinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi yumruk attığını hatırlamadığını söylüyor. Kamera görüntüleri var. Taşla saldıran kişi ben yapmadım diyor. Sopayla saldıran kişi ben onu kendimi köpeklerden korumak için yaptım diyor. Bütün ifadeler çok organize bir şekilde linçin üzerini kapatmaya yönelik. Ve vahim ifadelerden bir tanesi de şu. Öldürmek isteseydik zaten öldürürdük. Paşa paşa da yatardık. Bu ifade ana muhalefet partisi liderinin linç edilmesi davasında bugün kullanıldı. Şimdi az önceki ifadeye döneyim. Mafya liderlerinin siyasileri tehdit ettiği bir ortamda televizyon ekranlarından bunlar konuşulduğu zaman işte uzantısı sokağa, kılcal damarları bu şekilde oluyor. Hiç kimse organize etmese bile o görüntüleri izleyen kişilerden bu tip tepkiler geliyor. Kaldı ki Kılıçdaroğlu'nun linç girişimi organize bir eylemdi. Tabii ki az önce örneğini verdim. AKP hakimleri tarafından hani 15 Temmuz'un neden yapıldığının bir başka delilidir bu. AKP'li hakimler tarafından yapılan yargılamalar da bu şekilde oluyor. Yani 30 küsür kişi ancak duruşmaya getirilebilmiş. Orada onlarca kişi vardı ve ifadeye verilen kişilerin tamamı kamera görüntülerine rağmen inkar yolunu tercih ediyorlar. Attıkları taşları, sopaları inkar ediyorlar. İşte tekme atan kişi kimse geçmesin diye tekme attım şeklinde bir ifade kullanıyor. Yani hani insanların aklıyla dalga geçen ifadeler bunlar. Ama bu ifadelerin tek bir elden koordine edildiği açık. Ben yıllarca duruşma izledim. Birbirinden farklı sanıkların aynı türde ifade vermesi özellikle böyle bir olayda çok sıradan bir olay değil. Burada bir ortak aklın oluştuğu çok net. Ama ana muhalefet partisi lideriyle ilgili linç girişimi davasında da bugün bunlar yaşandı. Şimdi başka gündemler var ama ana gündem olarak bugün bunu aldım. Çünkü gerçekten Türkiye çok kaotik bir ortamın içerisine giriyor. Erdoğan rejimi zayıfladıkça daha büyük kaosların zeminini hazırlıyorlar ve bu kaoslar artık bir cam çerçeve indirmenin çok ötesine geçme potansiyeli taşıyor. Düşünün ana muhalefet partisi liderinin öldürüleceğini yazan bir iktidar mensubu, iktidar medyası mensubu birisi var ve Türkiye'de hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Çok garip bir kaos sürecinin içerisindeyiz. Buna özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Bugünkü bir numaralı gündemi manşetin bence herkesin de manşet olması gereken konu bu. Vites büyüttüler, Kılıçdaroğlu'nu öldürmekle tehdit ediyorlar. Yani fiilen harekete geçmese bile Türkiye'de siyasetin normal yürüyemeyeceğinin çok önemli delili bu. Çünkü Kılıçdaroğlu artık adım atarken bu tehdidi sürekli hissedecek. MHP'li de Meral Akşener adım atarken bu tehdidi hissedecek. Başka siyasiler adım atarken bu tehdidi hissedecekler. Erdoğan Cumhur İttifakı'nı büyütemiyor. İttifakı kan kaybediyor. Gerekli oyu bırakın %30'ların altına inmiş durumda. Bunu yapamadığı için de karşı tarafı bölmeye, siyaset üretemez hale getirmeye çalışıyor. Ve bütün bunlar mafya aracılığıyla bizzat Erdoğan rejimi tarafından yapılan düzenlemeler, yapılan siyasete müdahaleler. Bir numaralı gündemimiz buydu. Çok önemli diğer bir gündem. Dediğim gibi bu gündem maddelerini hazırlarken özellikle Erdoğan medyasında ya da iktidar uzantılı medyalarda göremeyeceğiniz haberlere özellikle dikkat çekmeye çalışıyorum. Onlardan bir tanesi de şu. Erdoğan rejiminin sembol haline getirdiği meşhur Derik Kaymakamı Fatih Sarıtürk var. Safi Türk vardı malum. 10 Kasım 2016'da makamda bombalı saldırıyla hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay üzerinden Erdoğan rejimi yoğun propaganda yaptı. Bütün duruşmalara valiler gitti, duruşmalara AKP'liler gitti. Çok yoğun bir şekilde bir sembolleştirilen bir isim haline geldi. Fatih Sarıtürk, Safi Türk. Ve ağabeyi Ali Haydar Safi Türk'ün yargılama da çok enteresan gitti. Tutuklananlar, gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldılar. 71 kişi gözaltına alındı, 15 kişi tutuklandı. Daha sonra hepsi serbest kaldı. Mesela yargılama da hayli tuhaf gidiyordu. Ve ağabeyi Ali Haydar Safi Türk'ün enteresan bir açıklaması oldu. Bu bir PKK eylemi değildi. İşin içerisinde eski Mardin valisi ve emniyet müdürü vardı şeklinde bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklama. Maalesef medyada gerektiği ilgiyi görmedi. Yani sembol bir kaymakamın suikaste kurban gitmesiyle ilgili aile fertleri vali ve emniyet müdürünü işaret ediyor. Ve bu işaret etmesine rağmen bu işaret medyada yer bulamıyor, gündeme getirilmiyor. Önemli bir gelişme. Bunu da not olarak aktarmakta fayda görüyorum. Hatta Cumhurbaşkanı'na çağrısı var Ali Haydar Safi Türk'ün. Bunun araştırılması, gündeme getirilmesi noktasında. Valinin ve AKP'lerin duruşmalara katılıp psikolojik baskı oluşturduğu da yine aile fertlerinin yaptığı açıklamalarda mevcut. Gündemin diğer bir maddesi tam bir Türkiye örneği, büyüme rakamları. Malum olduğu üzere TÜİK, ki Erdoğan rejiminin deforme ettiği kurumlardan bir tanesi de o, artık TÜİK verilerine hiç kimse güvenmiyor. Zaten güvenilmesinde bir anlamı yok çünkü akla mantığa aykırı, tamamen manipüle edilmiş rakamlar açıklıyorlar. Bunlardan bir tanesi de bugün açıklandı. Türkiye %6,7 büyümüş. Büyümüş diyorum çünkü yani artık bu bir efsane haline geldi. Çünkü ekonomi çöküyorken büyüme rakamları açıklanıyor ve enteresan bir istatistik şu an ekrana getireceğiz. O da şu: Avrupa ekonomilerinin tamamı küçülürken Avrupa İstatistik Birimi Kurumu Eurostat'ın açıklamalarıyla karşılaştırdığınız zaman Avrupa'da büyüyen tek ülke Türkiye. Türkiye dışındaki ülkelerin tamamı, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere, eksi yöndeyken Türkiye artı 6,7 oranda büyümüş. Bu rakamı nasıl yaptıkları, manipüle ettikleri zaten ekonomi bilimi uzmanlarının gündemi. Ama yani bütün Avrupa'nın, ki yani Avrupa ekonomisindeki dev ülkeleri düşünün. Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı düşünün. İspanya'yı düşünün. Bu ülkelerin hepsinin tam tersine Türkiye 6,7 oranda büyümüş. Hani bu rakama ne kadar ciddiye alınır? Zaten kimsenin ciddiye aldığı yok. İktidar medyası dışında, iktidar söylemleri dışında. Ama realite, Türkiye'nin adım adım ekonomi çöküşe gittiği yönünde. Rakamlarla oynayarak bunları kamufle etmeye, makyajlamaya devam ediyorlar. Bu ara ekonominin realitesi gündemde. İşte o da nedir? Sayıştay raporu. Hani Türkiye'de Sayıştay da çok etkisizleştirilen bir kurum ama halihazırda bütün bu etkisizleştirmelere rağmen halihazırda Sayıştay enteresan raporlara imza atıyor. Bir ekonomik realiteyi gözümüzün önüne getiriyor. O da nedir? Sayıştay, yine Mehmet Cengiz'in hani o 17-25 Aralık tapelerinde efsane olan, dilimize pelesenk olan, milletin diye başlayan o küfre eden kişi, Mehmet Cengiz'in istikrarlı bir şekilde milleti soymaya, doymaya devam ettiğini gösteriyor. Ne yapıyor? İşte Sayıştay raporu. Ovid tüneli, şu meşhur tünel için Sayıştay raporunda şöyle bir ifade var. Mehmet Cengiz'in şirketine 19.500 liralık iş için 17 milyon lira ödeme yapılmış. 6 milyon liralık aydınlatma iş için de 21,5 milyon liralık ödeme yapılmış. Bu tek kalemdeki iş. Yani Mehmet Cengiz'in sadece aslında çantacı olduğunu, Mehmet Cengiz'in aldığı ihalelerin kendi adına almadığını, bunların Erdoğan adı ailesi, Mehmet Cengizler başta olmak üzere bir grup bir elin parmaklarını geçmeyecek iş adamının aslında Erdoğan adına bu işleri aldığını bilmeyen yok. Zaten 25 Aralık operasyonda buydu zaten. Yani söz konusu operasyonların hedefi zaten Erdoğan etrafındaki bu iş adamlarının memleketi soyup sobana çevirmesini önlemekti. Ama memleket bu operasyonu anlamadı. Hırsızlara alkış tuttu. Operasyonu yapanları tutukladı. Çoluk çocuk cezaevine attı. Hala cezaevinde zulüm devam ediyor. Ama Mehmet Cengiz istikrarlı bir şekilde memleketi soymaya devam ediyor. Düşünün, 19 bin liralık iş için 17 milyon lira ödeme yapılıyor. Ve Ovid, yani düşünün, 3,5 katından fazla ödeme var. Avrasya tünellerinde aynı şey söz konusu. İşte 936 milyon lira ödeme var ama rakamlarda 31 milyon liralık ödeme gözüküyor. Fazlasıyla Erdoğan çevresi iş adamlarına akıtılan paralar yine Sayıştay raporlarına takılmış durumda. Bu aşamada CHP'den ilginç bir açıklama var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun bir meclisteki açıklaması dikkatimi çekti. Katarlara satışa dair bir demeç vermiş ve diyor ki paralel hazine kurdular. Ben bu aşamada günaydın demek istiyorum. Çünkü 17-25 Aralık operasyonları, ki yıl dönüşümde yaklaşıyor, yıl dönümde geliyor. Zaten bunu anlatıyordu. Erdoğan'ın kendisine bağlı paralel bir yapı kurduğunu ve bu yapının bir takım iş adamları, yakın dairedeki işte Berat Albayrak'ın da merkezinde olduğu o paralel yapılanmanın, paralel devletin ülkeyi soyup sobana çevirdiğini ortaya çıkartan operasyonlardı. Erdoğan çok usta bir şekilde kendi paralel devletini gözden kaçırmak için cemaatine yönelik paralel devlet söylemini ortaya attı. Ve bu söylem çok yoğun bir şekilde tekrar edildi. Muhalefet de bu trene bindi. Koştura koştura bu trenin peşinden gittiler ve yıllarca onlar da paralel devlet dediler. 2020'ye geldik. CHP'li bir milletvekili mecliste diyor ki paralel hazine oluşturdular. Biliyorsunuz devlet hazinesiz olmaz. Yani bir devletin en önemli kurumu hazinesidir. Paralel hazine varsa paralel devlet de vardır. Bu aşamada ben CHP'lilere günaydın diyorum. Yıllarca Erdoğan'ın çiğneyip tükürdüğü paralel sakızını, paralel devlet sakızını şimdi kendileri ağzına almış oldular. Ama nihayetinde geç de olsa Türkiye'de paralel bir devlet olduğunu ve paralel devletin başkanlığının Erdoğan olduğunu, orada paralel bir hazine kurulup oranın soyup sabana çevrildiğini geç de olsa görmüş oldular. Bu da bir başarıdır. Bu aşamada Katar meselesi yine çok gündemde. Yine muhalefet partiler Katar'a kim ne verdi, ne sattı, ne aldı söylemlerini dile getiriyorlar. Hatta burada konu biraz ırkçılığa, biraz da ayrımcılığa kadar gidiyor. İşte Araplara nasıl satarsınız? Ya burada anlamadıkları şey şu. Ya burada Araplara satılmış bir şey yok. Kaldı ki Araplara nasıl satarsanız söylemi ayıp bir söylemdir. Yani ırkçılıktır, ayrımcılıktır. Burada soru şu. Siz kime, neyi, nasıl sattınız? Yani bir ülke yabancı sermaye gelsin diye o ülkenin varlıklarını satabilir. Ama burada her şey şeffaf olmak zorundadır. Her şey yasalara uygun olmak zorundadır. Türkiye'de Katarlılara kim ne verdi, ne aldı, ne bitti hiç kimse belli değil. Hiçbir şey bilinmiyor, hiçbir şey açıklanmıyor. Realitesi şu, ben burada tekrar altını çizeyim. Katarlara satılan bir şey yok. Türkiye 17-25 ve Erdoğan'ın kurduğu o paralel devlet sistemiyle birlikte yıllardır soyup savana çevirdikleri hazineyi bir şekilde yurt dışında kurdukları fonlar üzerinden yurt dışına çıkardıkları paraları yurt dışından yabancı sermaye geliyor şeklinde getirip Türkiye'deki şirketleri satın alıyorlar. Para aslında Türkiye'nin parası. Alanlar da aslında yabancı değil, bildiğimiz siyasi figürler. Katarların yaptığı da o. Katarlar bu işten parasını kazanıyor. Siyasi çıkar elde ediyor. Çünkü Katar 300 binlik küçük bir ülke. Siyasi desteğe ihtiyacı var ve Türkiye onlar için önemli bir ülke. Ve siyasi destek bulabilmek için de Türkiye ile bu işlerin içerisine giriyorlar. Erdoğan rejimi de buradan ciddi para kazanıyor. Türkiye'den çalınan, götürülen paralar bu fonlar üzerinden. İşte Malezya'dan gelip Sabiha Gökçen Havalimanı satın alıyorlar. İşte bu Katar'dan gelip her şeyi satın alıyorlar. Mesela hatırlatayım. Ya şöyle kısa bir liste yaptım. Katarlar bizim bildiğimiz, bilmediğimiz neler olduğunu da sayıp yani neler olduğunu hatırlatalım. Bildiğimiz neler var? Ya Borsa İstanbul'dan tutun Antalya Limanı'na, İstinye Park'tan Boyner firmasına. Mesela Boyner'i de onlar almıştı. Network onları aldı. Tank palet fabrikasını aldılar. 100 milyon euroya Boğaz'da Katar emirinin kayınpederine yalı aldılar. İstinye Park'ı aldılar. Antalya Limanı'nı aldılar. Kanal İstanbul'da yatırımları var. Borsa İstanbul'da yatırımları var. Finans Bankı satın aldılar. A Bankı satın aldılar. Liste uzayıp gidiyor. Bütün bunların sadece ekonomik gerekçelerle Katar ailesinin çok zengin ekonomik altyapıları çok güçlü bir aile. Oradan Türkiye'ye yatırım yapıp buradan ticari kazanç elde etmeye çalıştıklarını düşünmüyorsunuz herhalde. Düşünüyorsanız fazlasıyla safsınız demektir. Bu paralar yabancıya gitmiyor. Türkiye'nin kendi paraları, kendi paralar üzerinden buradan bir adres değiştirme, kaçırma işlemleri yapıyorlar. Bunun da altını tekrar çizmiş olalım. Bütün bu iç karartıcı gündemlerde yine iç karartıcı ama aynı zamanda benim önemsediğim bir haberle gündemdeki seçtiklerimi bitireyim istiyorum. O da şu. Türkiye'deki malum KYK belası var. Bir soykırım aracı KYK ve KYK'ların iptal edilip bu isimlerin görevlerine dönmeleri ve zararlarına tanzim edilmeleri gerekiyor. Yaşanan trajik olayların tanzimi zaten mümkün değil ama en azından maddi zararların tanzim edilmesi gerekiyor. Şimdi öyle bir yokluğa mahkum etmek ki bu KYK'lılar, KYK meselesi, Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar yayılmış bir sorun. Adeta kangren haline geldi ve siyasi kurumlar, siyasi partiler bu sorunu görmemesinden gelmeye devam ediyor. Yani bir parti ben KYK sorunu çözeceğim, KYK'lıları göreve iade edeceğim diye yola çıksa ciddi bir oy alabilecekken bunu söylemekten cesaret edemeyen, bunu söylemekten kaçınan siyasi partiler var. Peki haber ne? Haber şu. Yani soykırımın nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir haber. KYK'lı öğretmen, binlerce öğretmen gibi Celalettin Tokmak KYK ile atılıyor. Köyüne dönüyor. Köyünde tarım yapmaya başlıyor. Çünkü birçok insan gibi KYK'lıların ekserisi İstanbul'da doğup büyümüş Nişantaşı'nda yaşayan beyaz Türk değil. Yılın yarısını dünyanın değişik yerlerinde geçiren, alışverişe New York'a giden insanlar da değil. Anadolu insanı, öğretmen, gazeteci, doktor, asker, çoğunlukla köyden çıkmış gelmiş, ciddi bir birikim olmayan insanlar. KYK'ların ekserisi bu. Tabii ki istisnaları var ama çoğunluğu bu. Celalettin Toprak da Sivas'taki köyüne dönüyor. Tarım yapmaya başlıyor sulama sistemleriyle. Ve köyünden birileri gidiyorlar 150 borusunu, yani sulama yaptığı, kullandığı boruları 29 Kasım gecesi kundaklıyor. Ki bu öğretmen ürettiği ürünleri sosyal medyalarına satmaya çalışarak ayakta kalmaya çalışan, ailesini geçindirmeye çalışan birisi. Jandarma geliyor, yapacak bir şey yok diyorlar, delil yok diyorlar. Ve Celalettin öğretmen o anları sosyal medyadan kayda alıp şu ifadeleri paylaşıyor. An itibariyle tarlada sulama borularımı yakmışlar. Bu yangının içinde bunu yakanlar da yanacaklar. Sosyal medyada bu görüntü büyük ilgi gördü. Ve bir kampanya başladı. 7 saatte KHK'lı öğretmen Celalettin öğretmenin yanan su borularını yerine koyacak kadar para toplandı. Bu olayın iki boyutu var. Bir tanesi şu, yani KHK'nın nasıl büyük bir zulüm olduğu, nasıl büyük bir insan hakkı ihlali olduğu, soykırım olduğu tartışma götürmez. Kılcal damarlara kadar insanların, Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar bu soykırımdan etkilendiğini gösteren önemli bir veri. Ve çok kötü insanların olduğunu gösteren bir başka verisi var. O da nedir? Yani bir öğretmen işinden atılmış, teröristle suçlanmış, köyüne dönmüş, köyünde tarım yapıyor. Tarım yapmaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Kuvvetle muhtemel yine o köyde komşuları ve muhtemelen akrabaları, çünkü bunun sayısız örneğini var, kendi hikayemden biliyorum. Akrabaları gidip şikayet eden, işte bu terörist deyip tutuklanması için ihbarda bulunan ya da bu örnekte olduğu gibi gidip geçimini sağladığı ürünleri yakmaya çalışan insanlar var. Yani Türkiye'de insanların ne kadar kötü olabileceğini gösteren çok somut bir örnek. Ama aynı zamanda bu olayın, madalyonun öbür yüzü var. Bütün bu kötülüklere rağmen, kötü siyasilere, kötü bürokratlara, kötü onları destekleyen kötü insanlara rağmen çok iyi insanlar da var. İşte o iyi insanlar sahneye çıktılar. Tanımadıkları, bilmedikleri, görmedikleri ve belki hiç görmeyecekleri Celalettin öğretmen için 7 saatte lazım olan parayı topladılar ve bu su borularının yenisi alınacak ve Celalettin öğretmen hayatını idame ettireceği üretime devam edecek. Bu olayın iki boyutu var dedim. Gece ve gündüz gibi. Bir tarafta zulmetmekten, işkence etmekten hoşlanan insanlar ama onlara rağmen, bütün bu zulümlere rağmen organize olabilen, ayağa kalkabilen, gerçekten tanımadığı, bilmediği insan için yardıma koşan insanların varlığı da umutlanmak için güzel bir gelişme. Bülteni, bugünün gündemini bu haberle, bu pozitif gelişmeyle bitirmiş olayım. Gündemde çok pozitif, çok güzel haberler sunamadım. Yani ana muhalefet partisi liderinin ölümle tehdit edildiği, iktidarın suspus olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Daha önce yaşanan linç girişimlerine dair mahkemelerin duyarsızlığı, soruşturmaların safsaklanmasından bahsediyoruz. Erdoğan rejiminin 15 Temmuz sonrası attığı binlerce hakim savcı yerine kendi teşkilatlarından topladığı savcıların attığı tuhaf karar, savcıların hakimlerin aldığı tuhaf kararlardan bahsediyoruz. Ülkenin Mehmet Cengizler eli soyup sobana çevirmesinden bahsediyoruz. Baştan aşağı kapkara bir bülten. Yani keşke Türkiye'de güzel şeyler olsa, güzel şeyler ekrana yansıtsa, biz de bunları aktarsak. Ama inanın size pozitif bir haber verebilmek için saatlerce sağa solu tarayıp konuştuğumda da bulabildiğim en pozitif haber, trajik bir alay içerisinde KHK'lı bir öğretmenin yaşadığı bu trajik olayın içerisinden çıkan pozitif bir gelişme, insanların saatler içerisinde bu mağduriyeti giderilmek için harekete geçebilmesi, her şeye rağmen hala güzel insanların, iyi insanların olduğunu göstermesi aslında önemliydi. Onu da aktarmış olayım. Yarın yeni nöbetçi editörle görüşmek üzere. Bugünün gündeminden iyi akşamlar.